Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, kolaylıklar diliyoruz. Biz topraklarımızın ne kadar verimli olduğunu, buralarda kurulan medeniyetlerin ne kadar eski olduğunu ve onlardan ne kadar çok eser kaldığını gururla söylüyoruz ve hepsine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da sahip çıkamadıklarımız var. Onların bir kısmına yurt dışında koleksiyonerler, bazılarına müzeler, bazılarına devletlerin kendileri sahip çıkıyor. Bazılarının kendilerine ait olduğunu iddia edenler var vesaire. Şimdi biz bugün biraz bizim topraklarımızda yeşermiş kültürlerin, bu topraklarda şekil bulmuş tarihi eserlerin yurt dışına nasıl çıkartıldığını ve nerelerde olduklarını konuşalım istedik.
Evet, şimdi Anadolu hakikaten ve sadece Anadolu değil, Anadolu'nun etrafı Suriye, Irak, Filistin'de buna dahil dünyanın en eski yerleşim merkezleri. Onun için burada çok eski medeniyetler kurulmuş. Mısır'da malum biliyorsunuz, Mezopotamya'da, Anadolu'da, Suriye'de çok büyük medeniyetler ve bu medeniyet dediğimiz zaten geride eser bırakmış olan mimarisiyle, sanatıyla, edebiyatıyla, hukukuyla insanlık tarihinde yer etmiş olan toplulukların haline diyoruz. Yoksa her topluluk, her millet, her devlet bir medeniyet demek değildir. Bu medeniyetlerin yaşandığı yer bizim şu anda bulunduğumuz memleket ve bunun komşuları, yani eski Osmanlı toprakları. Buralarda tabii tarih boyu, yani 300-400 bin senelik bir insanlığın ömründen bahsediyoruz. Dünyanın ömrü daha bile eski. Çeşitli medeniyetler kurulmuş, yıkılmış, yenileri kurulmuş, tekrar yıkılmış. Bu yıkılanlar nasıl ortadan kalkmışlar? Depremlerle, su baskınlarıyla, kıta çökmeleriyle bu medeniyetlerin çoğu ortadan, yani göz önünden kalkmış. Hı hı. Truva 7 kattır mesela. Hı hı. Anadolu'daki pek çok şehir böyledir. Kudüs 2-3 kattır alt alta, yani altında başka şehirler
şimdi
var.
Şimdi İstanbul'la ilgili yapılan çalışmalarda İstanbul çıkıyor.
İstanbul'un şu anda birinci katı. Bunun altında bir Osmanlı İstanbul'u var. Yani zaman içinde Osmanlı'da olup da onun altında da bir Bizans İstanbul'u var. Şimdi bu son metro kazılarıyla onun da altında, yani Bizans öncesi İstanbul'un da kalıntıları bulundu. Bu bütün dünya için böyledir. İlle bizim mıntıkamız için daha çok. Çünkü hem biz zelzele mıntıkasıyız. Tabii afetler burada daha çok. Kıtaların, denizlere çökmüş kıtalar var. Şimdi bunlar zamanla ortadan kalkıyor. Ve uzun yıllar bulunamıyor. Çünkü teknik imkanlar buna müsait değil. Bir de tabii arkeolojinin gelişmesi, bir ilim branşı, disiplin olarak ortaya çıkması da çok yeni. Bunda da tabii Avrupalılar çok öndeler. Bizim çok fazla bir tarihi çevre şuurumuz yok maalesef. Bugün bunu zaten şehirlerde de görmek mümkün. Bırakın arkeolojik eserleri, kendi şehrimizin mimari dokusunu bile korumaktan aciziz. Bir ahşap ev gördükleri zaman hemen korumayı alıyorlar ama bunun yanında bir fabrika var, öbür tarafında bir apartman var. Bu böyle olmaz ki. Tarihi çevre, çevresiyle bir şey ifade eder tarihi eserler. Bizde anlaşılan camilerin etrafını yıkalım, açalım, sarayların etrafını yıkalım, açalım. Halbuki camiler etrafındaki dükkanlarla, evlerle bir bütündür, bir külliye teşkil eder.
Bir de onu tek başına da düşünmemek lazım zaten. Biraz önce söylediğiniz gibi
işte o bütünün abide kültürü. Meydan ortasına dikilmiş abide kültürüyle bizimkiler de camileri öyle görüyorlar. Halbuki cami bir mücemma, bir külliyedir yani halkıyla beraber. Neyse, şimdi dönemimiz gene arkeoloji. Arkeolojinin ortaya çıkması bir sanat olarak 19. asır başları, 18. asır sonlarıdır. Biz bunda gene tabii ki çok fazla ileri değiliz. Anadolu'da yıkılmış, ortadan kalkmış medeniyetlerden kalma eserler bizde umumiyetle köylülerin bahçe duvarlarını veya evlerinin alt katını inşa etmekte kullanılmıştır. Bu gene iyi bir şey tabii. En azından bugün Anadolu'nun pek çok yerinde evlerde, hatta bahçe duvarlarında böyle antik çağdan kalma duvar, tonoz, efendim hatta sütunlara rastlamak mümkün. Bu da iyidir. Yani maksat ayakta kalmasıysa hiç değilse bu şekilde ayakta kalmış. Zaten bir şeye yaşatmanın en iyi yolu onu kullanmaktır. Evet. Kullanıldığı zaman ayakta kalıyor. Bunun dışında harap olmuş pek çok mabedin bilhassa sütunları, kemer başlıkları, taşları başka eserlerde kullanılmış. Bunu Ayasofya'da görüyoruz, Süleymaniye'de görüyoruz. Osmanlılar bu eserleri başka mimari eserlerde kullanarak onlara hayat vermişler. Diyeceksiniz ki yerinde kalsa iyi değil miydi? Ama orta çağdan, yeni hı-hı çağdan bahsediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Yani Avrupa'da da böyle değil. Bir şato yıkıldığı zaman aman bunun eserleri yeniden aynısını yapalım demiyorlar.
Böyle bir bakış
öyle
yok.
Bir bakış açısı yok insanlarda. Hı-hı. Bundan dolayı Osmanlıları suçlamak doğru değil. Ama arkeoloji ilminin ilerlemesi, antik medeniyetlere alakanın artması ve bunların bulunduğu yerde ihya edilmesi fikri 19. asra tarihleniyor. Ve Avrupa'da bilhassa İngiliz, hı hı, Fransız, Alman arkeologlar yüzlerini hep Orta Doğu'ya çevirmişlerdir. Çünkü biliyorlardı ki bunların merkezi hep Osmanlı ülkesidir.
Aslında kendi hareket noktalarının da orası olduğunu farkına vardılar belki insanlık tarihi açısından. Tabii. Dolayısıyla
şimdi klasik bir tasavvur vardı. Bu yıllarca insanlara öğretildi. Bugün bile hala bugün dünyanın her yerinde insanlar bu tasavvura göre yetiştirilmiştir. Maalesef Türkiye'de de, bırakın Türkiye'yi, üçüncü dünya ülkelerinde de böyledir. Bu tasavvur şöyledir. İnsanlık tarihi hep bir yukarıya doğru artma gösteriyor. Eski Yunan, Roma ve bugünkü Avrupa insanlığın şahikasıdır. İşte medeniyetin devamlı bir, halbuki böyle değil. Tarih içinde pek çok medeniyetler kurulmuş, tarihe gömülmüştür. Bu Mısır piramitleri ve diğer bir takım buluntular Avrupa'nın bu tasavvurunu, hatta insanlığa yapmış olduğu bu yanlış empozeyi de yıktı. Ha biz farkında değiliz ama Avrupalılar kendi tasavvurlarını, algılarını kendileri yıktılar. Neyle? Arkeolojik çalışmalarla. Evet. Bu bakımdan arkeolojinin insanlık tarihine çok büyük faydası olmuştur.
Avrupa tarihi dediğiniz tarihin, işte o Roma'dan bahsediyorsak eğer, Roma tarihinden, onun bile Mısır'la temasından sonra nasıl değiştiği, nasıl tamamen farklılaştığını.
Yani eski Yunan bilir. Eski Yunan Girit'ten, Girit ise Mısır'dan ilham Kesinlikle. Almıştır. Yani ama burada Mısır Mezopotamya'dan mı ilham almış? Hayır. Mezopotamya ayrı bir medeniyet. Mezopotamya Çin'den mi ilham almış? Hayır. Ayrı bir medeniyet. İran ayrı bir medeniyet. Ama mesela Yunanlılar mimari İranlardan öğrendiler. Romalılar da ondan öğrendiler. Yani dolayısıyla mimariyi İran'a boşaltırlar.
Şaşırmamak lazım.
Yok, hiç şaşırmamak lazım.
Komşumuzda pişen bir yemeğin tadına baktıktan sonra sen bunu nasıl yapıyorsun diye sormayan kadın var mıdır?
Ama şöyle, yok saymak var. Yani siz mimari İran'dan öğreniyorsunuz. Ama eski İran medeniyetini yok sayıyorsunuz. Diyorsunuz insanlık Yunanistan'da doğdu. Roma'da inkişaf etti.
Tabii o biraz da belki geldikleri nokta itibariyle dünyaya baktıkları alandan da kaynaklanıyor. Evet. Biz varız ve başkaları var.
Yoksa karşılıklı medeniyetlerin birbirine tesiri inkar edilemez. Bunun dinle de alakası yoktur. Nitekim Hazreti Peygamber'in sözü meşhurdur. Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulsa alır. Velev ki nefissin, Çin'de bile olsa. Ki Çin o zaman putperestlikli bilinen bir yer. Şimdi bu nedir? Yani teknikte, dinde değil ama teknikte her şey. Onun için İran'dan veya başka yerden tesir görmenin hiçbir mahsuru yoktur. Buna İslamiyet'te bizim kültürümüze karşı çıkmaz. Şimdi arkeolojik çalışmaların ekserisinin biz Anadolu ve Osmanlı topraklarında olduğunu biliyoruz. Tabii mesela Fransızların arkeolojik çalışmalar başlangıçta insanlığa çok büyük bir hizmet olmakla beraber neticesi itibariyle bazı şaibeleri beraberinde getirdi. Çünkü arkeologlar bulduklarını yerinde bırakmadılar, memleketlerine götürdüler.
Şimdi ona bir parantez açacağım. Aslında onlar da kendi işlerinde ikiye ayrıldılar. Bir kısmı gerçekten bilim adamıydı. Bir kısmı ise aslında
ilk devir arkeologları,
define peşinde koşan.
İlk bir üçüncü kategori daha var. İlk devir arkeologları hakikaten antik medeniyete alaka duyan insanlardı. Bunlar Yunan eserlerini okumuşlar. Orada Romalı tarihçilerden antik çağa dair bazı kırıntılar öğrenmişler. Merak etmişler. Bu merakı bu şekilde tatmin etmeye çalışmışlar. Ama diğer ikinci grubun ise definedir. Bunların dertleri antik çağ medeniyetine ait şehirlerdeki defineleri bulmaktır. Üçüncü grubun maksadı ise istihbarattır. Evet. Espiyonajdır. Meşhur casus Lawrence bir arkeologtur. Blunt bir arkeologtur. Brown bir arkeologtur. Philby bir arkeologtur.
En kolay bürünebilecekleri.
Hatta mesela bilhassa İngiliz elçiliği, İngilizlerde bu çok var. Bilhassa İngiliz sefirlerinin tamamı arkeolojiye alaka duymuşlardır. Bu enteresan.
Tarihi eserleri de seviyorlar ama bir taraftan da.
Aubrey Herbert, ama Arnavutluğu kuran ve hatta Meşrutiyet İnkılabı'nda yapan İngiliz istihbaratçı yine arkeologtur, evet. Layard, meşhur İngiliz sefiri Layard, arkeologtur. Ve de ciddi arkeologlardır. Bunların eserleri falan var. Yani göstermelik.
Yani asıl işleri o, öyle
şimdi
mi?
Şimdi zengin iş adamlarının eser toplaması gibi değil. Cidden meraklı kitaplar okuyor, makaleler yazıyor. Ama sefir bu veya sefarette çalışıyor.
Yani
ama
aslında birkaç işi birden yapıyor.
Ama aynı zamanda da bu sayede. Bunlar için istihbaratçı değil mi? Sefirler zaten istihbaratçıdır da. Bu Lawrence gibiler arkeoloji. Daha zaten onların ajan olarak seçilme sebebi de arkeoloji olan alakalarıdır. Bu sayede siz rahatça bir arkeolog Orta Doğu'da rahatça gezebilir. Bu adamın derdi taşlar, heykeller. daha az alaka çeker. Yoksa bir yabancının mavi gözlü sarışın bir yabancının Arap topraklarında gezmesi her zaman dikkat çeker. Bu bir sefir değilse, bu bir yabancı asker değilse, arkeoloji bunun için bir mükemmel kılıftır. Ama bakın tekrar ediyorum, bunlar arkeolojiyle de meşgul olmuşlardır. Yani bu casusluklarının yanında arkeolojiye de ciddi hizmetleri olmuştur.
Hakkını vermişler yani.
Hakkını da vermişlerdir. Şimdi bu arkeolojik çalışmalar, evet dediğim gibi çok müspet neticeler doğurdu ama çok menfi neticeler de doğurdu. Belki de bu kadar da hemen başta suçlamamak lazım ama netice itibariyle öyle. Bunlar bulduklarının pek çoğunu memleketlerine götürdüler. Niye götürdüler? Birincisi aidiyet. Bize ait olsun bu. Bizim müzelerimizde olsun. Herkes desin ki filanca bak neler bulmuş.
Bir öngörü de var sanki. Hani ileride
ama
bunların...
dediler ki bunlar burada kalmaz. Bunlar burada bulundu. Buranın mahalli idarecileri bunları yok ederler, kırarlar ya vandalist şeylerle, sayıklarla veya satarlar veya tahrip ederler. İşte
kıymetini bilemezler
gibi.
Mi tırnak evet, içinde?
Evet, onun için aldı götürdüler. Yani biraz da maksat
peki,
buydu.
Peki bu noktada o dönemin şartları da düşünüldüğünde aslında belki de o tarihi eseri korudular
bence
bile diyebiliriz.
Bence doğrusunu yaptılar. Ben şu anda bütün milli hislerden kendimi sıyırarak söylüyorum ki çok doğrusunu yaptılar. İyi ki götürdüler. Çünkü ben biliyorum ki onlar burada kalsalardı. Tamamı değil belki ama büyük kısmı bugün yoktu. Çünkü bizde daha henüz müzeciliğin ve arkeoloji şeyinin bilincinin, şuurunun çok fazla teşekkür etmediği bir devirde bunlar keşke köylülerin duvarlarında kalsa. O bile olmazdı. Ama ben şuna rahatsızım. Eski eser kaçakçılığına bu yol açtı. Yani bu arkeologlar ve yabancı devletler, müzeler, ki müzelerin de geçmişi çok eski değil. 17. asırdır ilk İngilizler bu işte öncü. İngilizler açtılar ilk müzeleri. Ondan sonra eski eser kaçakçılığı doğdu.
Şimdi ben merak ettiğim bir şey var. Tam bu noktada sorayım ki sonrasında daha rahat konuşalım. Şimdi bizim topraklarımızın eseri.
Evet.
Evet, ilk zamanlarda farkında değildik bunların ne kadar değerli olduğunu. Sonra fark ettik. Müzecilik evet. Yayıldı. Türkiye'de de müzecilik başladı. Ama buna rağmen biz bir tarihi eseri çıkartalım ve bu bizim topraklarımızın zenginliği diye sergileyelim. Ya da benim evimde gelen giden arkadaşıma, evet, dostuma sergilensin düşüncesinden sıyrılıp neden hemen nakde dönüştürmek üzerine yoğunlaştık?
İnsanların çoğunun derdi değil böyle şeyler. Onlar paraya bakıyorlar. Yani tarihi eserlere alaka çok az insanın merak sahasına giriyor. Onun için bu normal karşılıyorum ben. Tabii paraya dönüştürdüğünüz zaman da iş yer altına iniyor. Ondan sonra eser tahribi başlıyor. Kırılıyor, dökülüyor.
Bilmiyor çünkü
ne vereceğini. Eserin bütünlüğü bozuluyor. Bu bakımdan mesela biz muzdaribiz. Mesela yani Avusturyalılar Efes'te çok büyük kazılar yaptılar ama bir kısmını aldı götürdüler. Bir kısmı kaldı. Keşke tamamını götürseydiniz. Ama sonra neyse ki Halil Ethem Bey uyanıktı. O çok büyük bir müzecidir Halil Ethem Bey. Dedi ki tekrar kazı izni istediklerinde eski aldıklarınızı getirin, kazı izni vereyim. Ve getirdiler. Osmanlı Devleti zamanında. Efes'inden aldıklarını getirdiler. Almanlar, özür dilerim, Amerikalılar Sart şehri vardır. Sart'ta kazı yaptılar ve epey bir şey götürdüler. Birinci Can Harbi sırasıydı. Epey bir şey götürdüler. Fakat sonra tekrar kazı izni istedikleri zaman gene Halil Ethem Bey Sart'tan aldıklarınızı getirin kazı izni vereyim dedi. Getirdiler. Ha, ne kadarını getirdiler ayrı mesele ama getirdiler. Yani böyle bir...
Peki gelenler sonra müzede.
Müzede.
Çünkü taşınabilir olan, mesela Sart dediğinizde bir şehirden bahsediyoruz. Evet. Efes dediğiniz bir şehirden bahsediyorsunuz. Hala gittiğinizde ortaya çıkmış hali bile çok görkemli. Götürülebilenlerden bahsediyoruz. Bir de hani hakikaten kılıfına sığmayacak şeyler de götürenler
şimdi
olmuş.
Şimdi efendim götürülebilenler dediğiniz nedir? Orada bulunan eşyalardır ki bunlar da ciddi kalemlerdir. Bence oradaki şehirden çok kullanılan eşyalar mühimdir. Çünkü kullanılan eşyalar orada yaşayan insanların nasıl yaşadığını gösterir.
Şunu aslında söylemeye çalışıyorum. Taşınılabilirlik açısından baktığınızda sütunları...
Ama bakıyorsunuz heykeller götürülmüş.
Heykelleri götürmüşler. Yani
sütunlar
götürülmüş. Götürmüşler.
Hatta bir koca Zeus sunağı, evet, Pergamon'da Almanlar tarafından götürüldü. Ve bunu Berlin'de kurdular. İstediğimiz zaman kusura bakmayın gelin burada görün biz burada yaptık dediler. Halikarnos'un koca mozolesini, evet, İngilizler götürdüler. Yani Fransızlar bu işte biraz... Yunanlar götürdüler. Hoş Yunanistan'dan da götürdü İngilizler. Parthenon'un duvarlarındaki freskleri de İngilizler götürdü. Fakat Melina Mercury diye bir kültür bakanı vardı, eski artist. O bastırdı bir kısmını geri aldı onun.
Peki demek ki burada işin şimdi neler götürüldüğüne bakacağız ve şaşıracağız. Mesela bakıyorsunuz işte Mardin'deki çok meşhur bir kapının kapı tokmağı Kuzey Avrupa'da çıkıyor. Şimdi ne alakası var?
Şimdi sadece arkeolojik mesele değil. Mesela bakıyorsunuz Çinileriyle meşhur bir caminin bir duvarının Çinileri yok Rüstempaşa gibi. Hmm. Veya bir caminin kapısı yok Sedef. Veya bir caminin minberi yok.
Minberi yok.
Bir koca sarayın İshak Paşa Sarayı'nın altın kapısı yok. Sökülmüş götürülmüş. Şimdi İslam devrine ait eserler daha da kolay götürüldü. Hele halkta bir şuur yoksa al para ver, al para ver söküp getiriyor adam. Umurunda değil. Fakir insana bunu yaptırmak daha kolay. Daha yakın zamanda benim çocukluğumda nerede? Kültepe'de. Kültepe'de tabletler bulundu. Hmm. Bir Çek arkeolog tabletler buldu. O köyde de bir hastalık vardı. Köylülere dedi ki bu tabletlerden oluyor bu hastalık. Para verdi o tabletleri aldı götürdü. Çok ucuz paralara. Hacılar şeysi de böyle taşındı Bastına. Burdur'da bulundu mesela Kremli Antik Şehri.
Bunlar insanlığın tarihine ait evet. Bulgular yani.
Boston Müzesi'nde bunlar duruyor. İstediler mesela. Siz verdiniz dediler. Parayla aldık dediler. Şimdi bir de parayla aldık deme var. Şimdi bir kısmı kaçırıldı. Kaçırıldıklarının hadi bir kısmını verdiler. Dediler ki gayrimeşru şekilde alındı tamam. Ama bir kısmı mesela bunun ilk misali 1815 Viyana Kongresi'dir. Viyana Kongresi'nde Napolyon yenildi. Bütün devletler Napolyon'un vaktiyle her yerden kaçırdığı, bilhassa İtalya'dan, İspanya'dan kaçırdığı tablolar mesela. Bir de böyle kaçakçılıklar var. Geri aldılar. Fakat Osmanlı Devleti Viyana Kongresi'nde olmadığı için veya Mısır olmadığı için Mısır'dan götürdükleri kaldı. Şimdi mesela Louvre Müzesi'nde dünyanın eski Mısır medeniyetine ait eseri var. Bunlar geri
Peki,
dönmedi.
Uluslararası hukuk buna ne diyor?
Uluslararası hukuk diyor ki sonra UNESCO bununla alakalı çalışmalar yaptı. Dünya Kültür Mirası'nı koruma kurulları toplandı. Dendi ki bir eserin en güzel sergilenecek yeri onun tabii ortamıdır veya onun çıktığı yerdeki müzelerdir. Böyle bir prensip kararı aldı. Ama bu da kim uydu? Yani sera gazı salınımını en çok yapan Amerika bütün herkes imzaladı anlaşmayı. Bir tek Amerika imzaladı ki evet, yani bunun gibi. Kim riayet ediyor? UNESCO Amerika'nın. Boston Müzesi'nde bile nice çalıntılar var. En azından şöyle bir prensip kararı aldılar. Çalıntı yollarla yani gayrimeşru yollarla ele geçmişse geri iade edilsin. Ama normal meşru yollarla alındıysa bu karşılıklı anlaşmayla olsun. Yani geri verirlerse versin, vermezlerse vermesin. Tabii bunu kim dinledi? Her biri dedi ki biz buna para verdik. Şimdi Concord Meydanı'nın ortasında bir dikili taş var. O dikili taşı Fransızlar Mısır'dan geldi o. Mehmet Ali Paşa'ya bir çalar saat verdiler karşılığında diye bir satın aldık bunu. Şimdi bakıyorsunuz British Museum'da bir çok kıymetli bir Nijerya'dan gelme bir kapı var. Elle oyulmuş. Krala bir koltuk vermişler karşılığında. Bir satın aldık bunu diyor. Yani ona bakarsanız Manhattan'ı Kızılderililerden bir boyuna asılacak boncuğa satın aldılar. Koca New York'un Manhattan'ını. Yani çok ucuz bedellerle aldılar. Yani işin bir de bu yönü var. Onun için bu... Ama Avrupalılar bunu becerdiler.
Şimdi tarihi mesela, eserin ticarete tabi olması.
Raffaello'nun bir tablosu kaçırılmıştı vaktiyle. Zannediyorum Amerika'da iade ettiler mesela. Yalvar yakar iade ettiler. Ama iade etmediği de oluyor. İnsanlar bunu biraz haklı görüyor. Mesela Bibliothèque Nationale var Fransa'da. Milli Kütüphane o da müzedir aynı zamanda. Oradan Aztek tomarları çalındı. Takvim falan var. Çalan bir Meksikalı. Yakalandı. Cancun'da yakalandı şeyde Meksika'da. Hapse atıldı. Adam dedi ki ben dedi adi bir hırsız değilim. Ben milletimin dedi mirasını çaldım. Gurur duyuyorum dedi.
Geri getirmek için aldım evet. Dedi belki de toprağı.
Ve mahkeme dedi ki bu düşünülecek bir şey dedi. Hmm. Evet adam suçludur ama.
Sebep olarak.
Ve ne oldu bilmiyorum Aztek tomarı. İade etmediler o zaman. Yani bu dediler sizde ne arıyor Aztek tomarı? Hmm. Meksika Aztek.
Önce siz çaldınız o zaman öyle mi? Çalıntı evet. Malı çalmak bu hırsızlık değildir.
Değildir dedi. Yani bu böyle bir mantık var. Mesela Raymond Paré şeye gittiği zaman Fransız bakan Irak'a gittiği zaman yine ben eskiden okuduğum bir şeydi. Saddam Hüseyin'le görüşecek ticari münasebetler. Saddam Hüseyin önce bir rapor koydu. Başta dedi Babil'in şeyleri olmak üzere dedi o girişindeki sütunlar ve Hammurabi kanunu niçin Louvre'da dedi yani. Onları bir dedi geri verin yani. Siz önce dedi. Evet Hammurabi kanunu büyük bir sütundadır. O şeyde bulundu Irak'ta bulundu. Bugün Irak Sus şehrinde bulundu. Saddam bunu istedi onlardan vermediler ayrı mesele. Fakat onu aynı zamanda İran'da istiyor. Çünkü o zaman Sus İran toprağıydı. Hatta Tahran Müzesi'nde onun bir benzerini yapmış
ciddi
koymuşlar.
Ciddi bir geri dönüş gerektirecek evet. Aslına bakarsanız.
Fakat şimdi bakın şöyle bir durum da var. Biraz evvel de söyledik ya. Mesela adamlar da diyor ki biz bunları niye verelim?
Mesela şimdi verdiğini düşünün, şu anda bu bölgede savaş var. Ruhr Müzesi, ne olacaktı onlar?
Aynen öyle. Mesela Ruhr Müzesi'nin müdürü bir tarihte açıklama yaptı. Dedi ki biz Kamerun'dan getirdiğimiz bazı kumaşları burada sergiliyorduk. Sonra Kamerun bağımsızlığına kavuşunca iade ettik. Sonra bir heyet gittik, hepsi küflenmiş. Tutankamon'un mumyasını biz Mısır'a iade etmiştik. Gittik ki böceklenmiş. Bir de dediğiniz gibi savaş var bilmem ne. Sonra dediler biz Nijerya'ya bir şey verdik. Unuttum şimdi. Küçük mask ve biblolar. Eski
onlara ait.
Onlar. Sonra baktık ki New York Müzesi'nde bunlar satılıyor. İki kere hem de satılmış. Yani müzeye verdiğimiz halde müzenin kendisi satmış. Bazen hükümetler de satıyor. Mısır hükümeti bize bir tarihte Nubya'da bulunan heykelleri sattı mesela para için. Yani bunlara sen niye veresin? Hatta British Museum müdürü vardı, Dr. Nielsen, hala müdür mü bilmiyorum. O dedi ki yani bu ülkelere bunları iade etmek dipsiz kovaya su dökmeye benzer dedi. British Museum dedi dünyanın malıdır. Dünyanın
şimdi,
malıdır.
O zaman şöyle bir şey.
Ücretsiz olarak herkes gezebilir. Siz burayı niçin İngiliz olarak görüyorsunuz dedi. Bu müze açık bir müzedir. Herkes gelip gezebilir. Bütün insanlık burada görüyor. Siz niçin diyor bizi istiyorsunuz?
Bir sonraki adım şu mu olacak o zaman? Hani Avrupa'nın ortasında bir yer belirleyelim. Küçük bir devlet, şimdiki Liechtenstein gibi. Herkesin rahat rahat girebildiği bir yer olsun ve dünyanın bütün kültür mirasını orada toplayalım. Hani böyle ütopik bir noktaya mı gideceğiz?
Değil ama bu tabii British Museum kim ne derse desin dünyanın en büyük müzelerinden bir tanesidir. İçinde düşünün İmam-ı Azam'ın el yazısı bir kitabından tutun Hazreti Osman'ın okurken Musaf'ına kadar.
Şimdi şöyle bakalım tabii. Yani siz
ücretsiz olduğu halde British Museum İngiltere ekonomisi bundan çok para kazanıyor.
Tabii ki. Düşünün ki çok zor girilen bir ülkeden bahsediyoruz İngiltere.
Osman Gazi'nin Orhan Gazi'nin sikkesi bile buradadır. Düşünün. British Museum'dadır. Nasıl alınmış? İşte koleksiyoncular, ikinci el, kaçakçılar, hırsızlıklar. Bunların hepsi bir tarafa yığıldı zaman. Yani bunun burada olması gereken bir para. Niçin British Museum'dadır? 1906'ya kadar bizde çok fazla bu işin üzerinde durulmuyordu. 1906'da Sultan Hamit bu işin ehemmiyetini anladı. Ve Asar-ı Atika Nizamnamesini çıkarttı. Eski Eserler Kanunu. O kanun uzun zaman, hatta meriyette kaldı yakın zamana kadar. Mükemmel bir kanundu. Biz bu kanunla çok şeyi önledik ve kurtardık. Sultan Hamit'in gene o şeysidir. Ama ondan önce götürdüğünü götürdüler.
Peki şimdi
mesela zaman... Fransız gemiciler Milo Adası var. O zaman Osmanlı toprağıydı. Şimdi Yunanistan'ın Milo Adası'na çıktılar. Orada meşhur Milo Venüs'ünü buldular. Hatta çıkarırken kolunu kırdılar. Kol sonra bulundu, yakın zamanda bulundu. Götürdüler, şimdi Louvre Müzesi'ndedir. Semendirek Adası'ndan su alırken Semendirek'te Nike heykeli vardır, meşhur kanatlı. Onu aldı götürdüler, Louvre Müzesi'ndedir. Daha Fransızların böyle çok şeyleri var. Yani sadece Almanlar değil, Avusturyalılar, Fransızlar, İngilizler. Layard meşhur İngiliz sefiri, arkeologtu dedim ya. Babil'in o meşhur arslanlı şeylerini, sütunlarını, arslanlı söktü götürdü İngiltere'ye. Hatta ya bunlar tabii İngiltere'nin emri muhtemelen. Ya yazık dedi, bunları götürmek cinayet dedi yani. Adam bir yandan da vicdanen rahatsız oluyor. Sonra British Museum şeyde dedik yani bunun sonu gelir mi dedi. Yani La Joconde dedi, yani Mona Lisa bugün dedi Louvre'da dedi. Bunu yapan Leonardo da Vinci. Bu Floransa'nın eseri dedi. Floransa mı isteyecek bunu? San Marco Meydanı'ndaki dedi 4 tane boğa Bizans'tan gelme. Şimdi bunu Bizans'a mı? Bizans dedinin sahibi biz Türkler mi? Kime iade edecek? Bunun sonu yok dedi. Onun için her şey olduğu yerde kalsın.
De facto yaptılar böyle.
Her şey olduğu yerde kalsın. Tamam, gayrimeşru yollarla alınanları dedi. Biz iade edelim ama bunun çoğu dedi gayrimeşru
peki,
değil.
Peki madem işi paraya tevdi ediyorlar, o zaman biz de desek ki bize ait eserleri ya iade edin ya da parasını ödeyin.
Dediler. Bununla alakalı bazı çalışmalar oldu. Bazı eserler geri getirildi ama bu tabii Türkiye'nin bir kere milletler arası camiadaki gücüyle alakalıdır. İkincisi, Türkiye'de hala mevcut olmayan bir arkeoloji ve tarih şuuru var. Bundan dolayı yani insanlar bu Türkiye'yi, yani iyi bir karnesi yok. Türkiye'nin bu hususta iyi bir karnesi yok. Bakın şu anda son 10-15 senede yani 80'lerden bu yana çok mesafe kat edildi. Ama yine de Türkiye'nin bu hususta iyi bir karnesi olmadığı için bilhassa oturmuş ülkeler bu gibi eserleri çok fazla geri verme taraftarı da değil. Ancak eski eserleri tamamlayıcı mahiyette olanlarını veriyorlar.
Şimdi hani savaş var diyoruz. İşte Irak'a vermiyor, İran'a vermiyor, Mısır'a göndermiyor. Ama biraz önce söylediğiniz işte İtalya'da olması gereken bir tablo hala Louvre Müzesi'nde. Kendi aralarında da vermiyorlar. Demek ki bu noktada artık hani oldu bitti, durum budur, bunu kabul edelim ve bundan sonrasına bakalım gibi bir zihniyet
var,
söz
var,
konusu.
Evet, bundan sonra yapmayalım, tamam, bu iyi bir şey değil, her şey yerinde kalsın. Zaten artık şimdi haberleşme vasıtaları çok güçlü. Şimdi artık bir eseri kaçırmak, götürmek, hele hele büyük bir şey, imkansız gibi olan olmuş diyorlar. İşte dediğim gibi bunların içinde gayrimeşru olduğu ispatlananları biz verelim
Peki,
diyorlar.
Peki alsak mesela biz dünyanın neresinden ne alırız? Biraz önce işte British Museum'daki paradan bahsettik. Dünyanın neresinde bize ait ne var?
Şimdi şöyle, bir kere British Museum'da, İslam eserleri seksiyonunda eski musaflar, ünik nüshalar, yani Osmanlı müelliflerine ait el yazması nüshalar veya dünyada tek kalmış nüshalar var. Mesela Orhan Gazi'nin bastırdığı ilk Osmanlı parası var. National Galeri'de Fatih Sultan Mehmet'in tablosu var, meşhur Bellini'nin yaptığı. Buna münasip pek çok eser var. Bir üçümüzü ben gezdim. Louvre Müzesi'nin yine aynı. Arkeolojik seksiyonda da yine Anadolu'dan götürülmüş pek çok eserler var. Halikarnas'tan götürülmüş efendim.
Devasa.
Mirana'dan götürülmüş. Çok büyük heykeller. Büyük sütunlar.
Tabii yani.
Veya fresler.
Bizdeki müzeler gibi düşünmesin dinleyicilerimiz.
Değil. Hayır. Mozaikler. Yani koca seksiyonlar bakıyorsunuz Anadolu'dan götürülmüş eserlerdir. Ve ekserisi de Güney Batı Anadolu'dan, yani Bodrum, Muğla, Antalya, o havalden
deniz
götürülmüş.
Deniz yoluyla rahat
götürülebilecek şeyler vardır. Bunlar götürülmüş. Baalbek'ten götürülenler vardır. Louvre Müzesi'nin aynı şekilde bir Türk İslam seksiyonu vardır. Orada da muazzam eserleri bulmak mümkündür. Gene aynı şekilde kitap, para ve ev eşyası, bayrak gibi, kumaş gibi çok eserler vardır. Buranın da yine arkeolojik kısmı çok zengindir. Bilhassa Mısır dairesi İngiltere'deki British Museum'dan çok daha zengindir, Louvre Müzesi. Bunun dışında Amerika'da Boston Müzesi aynı şekilde Türk İslam eserlerine ve Anadolu'dan götürülmüş arkeolojik eserlere merkezlik ediyor. Almanya'nın çeşitli müzelerinde ve en mühimi tabii Berlin Müzesi'nde bizim Bergama'daki mabedin Zeus sunağı, adak yeri, koskoca bir şey orada teşhir ediliyor. Gidip görmek mümkün. Bunları almak mümkün mü? Dediğim gibi bunların bir kısmı milletler arası, yani resmi anlaşmalarla alınmış. Bir kısmı para verip satın alınmış. Bir kısmı kılıfına uydurularak alıp götürülmüş. Bunların geri alınması, hele bu saydıklarım geri alınması çok zor. Ama dediğim gibi bunların içinde tek tük gayrimeşru yollarla alındığı ispatlananlar var ki onlar da daha ziyade Osmanlı devrine tarihleniyor. Mesela bir cami kapısı, cami çinileri. Onları çok şükür geri döndürmek mümkün oluyor. Hele son zamanlarda Kültür Bakanlığı bu hususta biraz daha işi ciddiye alıyor. Eskiden hiç umurlarına gelmezdi.
Şimdi
gazeteler yazardı, benim çocukluğumda hatırlıyorum, günlerce hiç kimsenin umuruna gelmezdi. Ne olacak derlerdi. Hatta ben biliyorum ki çoğu da ya bırak boş ver uğraşma, şimdi münasebetleri kötü olmaya değmez derlerdi. Hatta benim dayım anlatmıştı. Sungurlu'da Hitit Hattuşaş Boğazköy kazılarına meşhur Japon İmparatoru'nun kardeşi arkeologtur. O iştirak etmişti. Dayım da hakim, o heyette bulunurken yerden bir taş almış, ama bu taş bir taş değil, tarihi bir taş değil, yani
işlenmiş,
normal normal bir taş. İzin istemiş, bu taşı hatıra olarak götürebilir miyim? Kaymakam demiş ki aman demiş, majeste de isterseniz tamamını götürün. Bu bizdeki
bakış açısı,
şaşırmıştır prens muhtemelen. Bu bizdeki bu tarihi eserlere bakış açısını gösteriyor. Şimdi mesela bir yere gittiğiniz zaman insanlar ya burası taş boş ver bakmayalım bile diyorlar. Yani ne kadar acaba Türk turist Efes'i geziyor? Ne kadar Türk turist Bergama'yı gezmiştir? Yani dünyanın en enteresan şehirleridir bunlar. Yani ve her birisinin Sart, tarihi hususiyeti vardır. Mesela Anadolu'daki 7 kiliseden biri Sart'tadır. Kim burayı gezmiştir? Yani Laodikya, su kanalları var, yani muazzam su kanalları var, kalorifer tesisatı var, havarilerden birisi burada gömülü. Yani kim gezmiştir? Biz çok fazla ehemmiyet vermiyoruz. Ve bunu biraz da aklımızla dini ve milli hislerle yapıyoruz. Putperest kafirlerin yerlerini biz niye gezelim? Halbuki Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Seyru fil ard. Yeryüzünü dolaşın, sizden öncekilerin bıraktıklarını görün ve bunlardan ibret alın. Bu eserler aslında, bunları gezmek, görmek aynı zamanda dinin de emri oluyor. İnsanın ibret alması şartıyla, ve zaten ibret almamak mümkün değildir. Aklı başında bir adamın Efes gibi bir şehri gezip de veya yurt dışında Pompei gibi bir şehri gezip de ibret almaması, dünyanın hakikati hakkında bir kanaat sahibi olmaması mümkün değildir.
Tabii, hangi gözle
Baktığınıza göre bakar tabii.
Göre değişir. Şimdi biz bu bölümün sonuna geldik ama belki bu saydığınız Anadolu'daki kültürleri biz hep tabii biraz geriye gidip Osmanlı'yı konuşuyoruz ama bu defa biraz daha geriye gidip oraya onlara da kalmış olanları konuşabiliriz önümüzdeki programlarda tabii. Bu şehirlerden birkaç tanesini.
Şimdi efendim yani Anadolu'daki Hitit efendim veya eski Yunanlılardan kalma eserler bizim eserlerimizdir. Burası bizim vatanımızdır. Bu medeniyetler bizden önce yaşamışlardır. Dilleri, kültürleri, dinleri bizden farklı olabilir ama bu toprağın bir kültürüdür. Bu bir devamlılık arz ediyor. Onun için bizim bunlara ehemmiyet vermemiz aynı zamanda milli şuurun ve tarih şuurunun bir icabıdır.
İşte o zaman belki sahip olduklarımızın kıymetini bilip üç beş kuruş paraya.
Sadece turistik şeysi de yok. Yani Anadolu'ya gelenler, Türkiye'ye gelenler, Ankara'da yeni yapılmış binaların veya İstanbul'da 30-40 katlı gökdelenleri görmeye gelmiyorlar. Evet, bir kısmı belki güzel deniz, güneş, tabiat ama büyük bir kısmı da bu Anadolu medeniyetlerini görmek için geliyorlar. Dünyanın en küçük çapta ama zevkli müzeleri gene bizdedir. Ankara Arkeoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi bunlar görmeye değer müzelerdir. Evet. Yani şeye gidin, Antakya'da dünyanın en seçme mozaik müzelerinden bir tanesi vardır. İnsan hayretle geziyor.
Geçen hafta söylemiştim değil mi size İstanbul'daki mozaik müzesine gidip nasıl hayal kırıklığına uğradığını?
Öyle yani maalesef. Yani,
belki dediğim gibi önümüzdeki haftalarda bu sefer İnşallah. Biraz daha derine ineriz. Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın.